Ayrım 2. Hayvanlar Kitapçığı. Aslı Refik için. Hayvanları da apaçık dine davet etti. Keçi ile keleri onu tasdik etmesi buna tanıktır. F. Attar, Mantık Altay. Parantez içi, Gölpınarlı çevirisi, 305. beyit. Bölüm 1. Surlara yaklaşan, Narlar şehrinin kapısından içeri girmeye hazırlanan, yolcuyu soluna baktıracak anıtsal çeşme şu bin kadar yüzyıldır kupkuru. Su çağıltısı buralarda çoktan kesilmiş. Yerdeki taşlar arasında yılanlar, kertenkeleler hışıldıyor, çekirgeler çıtırdıyor. Side'nin kekiğini topluyoruz anıtsal çeşmenin yuvarlanıp birbirine karışmış oymalı taşlarının dibinden. Başka yerlerde pek görmediğim rengi, kokusu biraz değişik bir kekik türü bu. Gide döne çok girip çıktık bu kapıdan. Taşlar arasında ilginç bir taş görmüştük birkaç yıl önce. Yanayı uzaktan uzağa bir kuşunkini andıran, yüzüyle cinin eğilip baktığı, devimi ağır bir hayvancık olsa gerek diye düşünmüştüm ilkin. Yaklaşıp bakınca beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Taşın yere gelen oymalı yüzünün arkasında, yani bize göre üstte, bir örgü taslağı, taşçı kalemiyle bir şeyler oyulmaya başlanmış, yarıda bırakılmış. İşin başında, en başında olmuş belki bu. Beceriksiz işçi kovulmuş. Taş ziyan olmasın diye öbür yüzü yontulup, oyulup yerine konmuş. Belki de her şeyler olup bittikten, taş yerinden düştükten sonra meraklının biri taşçılık oynamaya kalkmış biraz. Kim bilir? Bin şu kadar yüzyıl boyu. Taşlar arasında kekik öbeklerini izleyerek ilerliyoruz. Yolun hemen kıyısında bir kafatası içi görür gibi oluyorum. Bir top parçasıdır diyorum kendi kendime. Kafatasının burada ne işi var? Gene de topa değil, kafa içine benziyor. Yaklaşıyoruz, eğiliyoruz. Koca bir kaplumbağanın atıkları. Refik yüzünü buruşturuyor. Hayvan verevine bir vuruşla bölünüp atılmış gibi. Kafatası sandığım bağının sırt parçasının içi. Kımıldatıp dış yüzüne bakıyoruz. En üst katmanı kalkmış, incecik, saydam. Altında kemik rengi bir kalın katman. Bu parçanın ön ucunda hayvanın kafası hemen hemen bozulmamış, boynu, ön ayakları. Alt parçanın üzerindeki atıklar ise kararmış, neredeyse tanınmaz duruma girmiş. Kaplumbağa 300 yıl önce doğmuş olabilecek ölçüde iri. Hızla geçen bir araba, az olası ya, kıyıcı bir el. Ardından da irili ufaklı, dişli dişsiz, kıskaçlı kıskaçsız ağızlar. Bunu da hiçbir zaman bilemeyeceğiz. İnsan dirimi her şeyden önce sayılacaktır diyenlerin ninnisine de tam alışıyorduk. Alt başlık 1. Ateşin vurulduğu günün gecesiydi. Günlerden beri kahvelerin önünden gezinen Apak, kafası neredeyse ayı kafasını andıran sarman çoban köpeğiyle ufak tefek, piç, çırtlak sesli, yaltak görünüşlü köpek arasında tire herhangi o gün kurulmuş. Büyük dostluğa, parantez, kim bilir belki de o gün başlamış seviye demek gerekir. Hep birlikte baktık. Koca kafası merakla oraya buraya dönerdi. Direşkenliğini belli eder ama saldırmaya niyetli görünmezdi. Ak donunda yer yer yazılan kızılaçalar lekelerde ateş adı arasında ilişki pek yoktu gerçekte. Artığını yedikleri kapılara birlikte uğradılar. Önce piç yedi, akçoban nöbet bekledi. Sonra piç çevresinde dolanırken tire onun tutacağı nöbet ancak bu biçimde gelebilirdi. Akçoban karnını doyurdu. Dolaştılar, oynaştılar. Duydukları heyecanı herkese gösterdiler. Oturup dinlendiler. Yalancıktan uyudular. Piç çobanın ayakları arasında somakları birbirinin sıcaklığında. Biraz yaşlanmış gibiydi. Güneşte, gölgede sık sık kıvrılır uyurlardı ya. Arada bir dikilir, çantalılara, parantez, hele çantasını omzuna asmışlara, yavruluğunda gördüğü eğitimden kalma biraz inak halini almış bir şey herhalde. Çantalıları ürkütmek gerekir. Asmış da huylandığını bilmeyip çantalarını kalanına doğru uzatmayan, koklatmayanlara. Kötü niyetler besleyeceğine nedense inanmış olduğu tire Tire, özellikle çocukla ergenlik arasındaki kimselere, kedilere, kuşlara havlardı. Gecenin geççe bir vaktiydi. Gözler televizyona çakılmış, eller çay bardaklarına, kahve fincanlarına gitmeyi unutmuş. Bir şeyler yapmış olmak için herhalde. Yaşlanmadığını göstermek, beni böyle sessiz görenler aldanmasın demek için. Gerçekte aldırışsızlığı tanıma yaşına eriyor olsa gerekti. Denizden doğru yırtıcı bir çığlık işitildi. Güç uyarlandı kulaklar. Ancak üçüncü çığlıkta bir köpek sesi tanıdılar. Herkes birden kıpırdandı, yekindi, atıldı. O gün akşam üzeri iğdenin altında göremeyip "Ateş!" diye seslendiğimizde vurulduğunu söylediler. Bir bahçe duvarının dibinde ölüsünü bulmuşlar. Kimin vurduğu belli değil. 4-5 yarası varmış. Oysa ateşi herkes tanırdı köyde. Kaza falan da olamaz. Kıyıdan gelip kıyıdan giden bir yabancı herhalde. Oysa bahçe duvarı kıyının hemen dibinde değil. Hem silahlı bir yabancı. Sonra bunca el ateş nasıl duyulmaz? Hayvanı uzakta kıstırıp. Niye? Ateşin vurulduğundan haberi olan çoktu. Ansızın türemiş bu köpek katilini yakalayabilmek için kumsala koştu delikanlılar. Herkes sustu. Herkes birden konuşmaya başladı. Dönenler "Yok bir şey" dediler. "Canını yakmışlar ama başka bir şey yok" dediler. "Kim o?" "Pezevengin evladı. Niye köyün köpeklerine musallat?" dediler. "Zaten yaklaştırmıyor ki" dediler. Biraz sonra Akçoban sol art ayağı havada, acı çektiği belli, aksayarak alana geldi. Piç hala küçücük çığlıklar atarak ürüyor, çobanın çevresinde dört dönüyordu. Kimseyi yaklaştırmıyordu ona. Bir girinti bulup çekildiler sonra. Çöktüler. Çoban ağır başlılığı gereği acısını suskunluk içinde çekmeye katlanırken, piç ufacık ufacık avutma sesleri çıkararak onu uzun uzun yaladı. Çobanın yaralı olup olmadığını anlamak isteyenleri gerçekten ürkütücü olabilen seslerle uzaklaştırdı. Kimsenin artık bir şey yapamayacağını, gönlü kandıktan sonra da çobanın ayakları arasına yattı. Başını karnına dayadı. İkisi de uyur gibiydi şimdi. Ertesi sabah piç acısı hafiflemiş çobanın yanından ayrılmaksızın onu kollayarak onu korumaya hazır yanı sıra yürüyor, o çöktüğü zaman çöküyor, kalktığında kalkıyordu. Çobana tekme atılmış olacaktı. Herhangi bir yere bere göremedik ayağında. Alt başlık 2. Yazılı kurallar, sözlü kurallar ninniyi sürdürmeye çabalaya dursun, olgu ortada. Gözünüzü bir taşın düzlüğüne dikmek yeter. Uzun ya da kısa bir süre sonra bir kertenkelenin tire, yukarıyı, yanı, aşığı, bilmez tanımaz yaratıkların masalsı çevikliğiyle gözünüzü dikmekte olduğunuz yere geleceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Kıpırtısız dururlar, güneşe bakar, tehlike gözler, av bekler gibidirler. Ya da yaşadıklarını unutmuş gibi dururlar. Sonra bir çakışta gözden yiterler. Gözünüz keskinse çok ötelerde bir daha donduklarını da görebilirsiniz. Gırtlakları, alt çeneleri, başları oynar yalnız. İleri geri, garip, anlaşılmaz gibi görünen bir devinimde. Batan güneş ister yatay, ister düşey konumlarında dakikalar boyu bakmak belki de en çok sevdikleri birkaç şeyden biri. Dünyanın eski, çok eski bir çağının bugün bizlerle birlikte yaşamakta olduğunu anımsatırlar bize. İçimizde dünyanın çok eski bir çağını taşıdığımızda insanca edindiğimiz bilgilerden çıkarılabilecek başka bir bilgi. Farkında mıyız? İrili ufaklı, binlerce küçük, boz yıldırımın çakışı, kumları, taşları her doğrultuda çizip duruyor. Bir çalılığın yanından geçerken işittiğimiz telaşlı hışırtılarda kertenkelelerin payı büyük olsa gerek. Taşın üzerinde karnını ısıtan, güneşe bakan, kıpırtısız bir kertenkeleyi çok güzel bulabiliyoruz. Tor bir köpeğin yolu kumsala, kumullara düşmeye görsün. Kovalar durur dakikalar boyu kertenkele yıldırayışlarını. Buna karşılık hayvan, üretim adlı yeni tanrının kulluğuna koşmadıkça canına kolaylıkla kıyı veren zararlı bir ortak ya da ancak katlanılır bir bela olup çıkıveriyor. Alt başlık 3. Lokantaya ilk gittiğimiz geceydi. Ortalıkta gezen 3 kediden en küçüğü, en sıskası bir tekir bizi seçti diye sevindik. Bir lokma Refik'ten, bir lokma benden. Besledik onu. Parantez, doğrusunu isterseniz bu yaşıma geldim, lokanta kedilerini gerçekten kim besler öğrenemedim. Karnı doymuş göründü. Sandalyeye çıktı, oturdu sağ yanımda. Gözlerini kırpıştırıp mırlıyordu. Yemeğimi bitirince kucağıma aldım. Biraz okşadım, uyuttum. Kitabımı okuyordum. Bir ara keskin bir pis koku yayıldı çevreye. Refik'le bakıştık, bakındık, anlayamadık. Tekir uykusunda kımıldamadı. Kucağıma iyice uymuş olmak için herhalde yan döndü. Elimi kaş arasından sağrına dek birkaç kez götürdüm. Mırıltısı göğe tuttu. Ardından o keskin pis koku. Karnı davul gibiydi. Gevşeyince yerlerini salıyordu. İndirdim. Hoşlanmadı. Onu çok besledik ama kucağımıza çıkarmadık bir daha. Kış aylarında daha az lokanta yemeği, daha çok av eti. Parantez, kurbağa, kertenkele, sıçan. Bağırsaklarını düzeltmiş midir? Oysa lokantanın karşısındaki kahvede güdükle kurduğumuz ilişki çok daha başka oldu. Gerçek şu. Güdük'ün bir öyküsü falan yok. Güdük olsa olsa bir hayvanla iki insan arasında başarılı bir arkadaşlığın simgesi. Kahveye ilk gittiğimizde kedi gözü, kedi huyu ile baktıktı çevremize. Oturup kitap okuyabileceğimiz, çayı içilir olduğuna göre çaya düşkünlüğü doyundurabileceğimiz, yazı yazabileceğim bir yer olduğuna karar verdikti. Öyle düşünmekle yanılmadığımızı da anladık daha sonraları. İlk gördüğümüzde uyuyordu. Hemen dikkatimizi çekti. Öyle ortalık yerde kıvrılıp uyumak ancak kendine güvenen kedilerin işidir. Belki kendine olduğu kadar çevresine de güvenen kedilerin işi demeli. Güzeldi, çirkin yüzlü güzellerden. Çok geçmeden görmüş geçirmiş, olgun bir kedi olduğunu da anladık. Serin bulduğu yerde yatıyor, oturacağı, uyuyacağı yerlerin tapusunu cebinde gezdirir gibi davranıyordu. Bizi merak edip etmediğini bilemeyiz. Kendi kendimizi koltuklamayalım. Ama gerine esneye bizden yana gelip baktığında biraz nazlandıktan, tire, yılışık görünmenin gerektirdiği ölçüde nazlandıktan, sonra yanaşıp tire, kendisini uyurken gördüğümüz de dilediğimiz bu olduğundan habersiz gibi tire kucaklarımıza sıra ile çıkmaya razı olduğunda, daha doğrusu gönül indirdiğinde arkadaşlığımız kurtuluverdi. Hemen her gün tire gittiğimiz sırada kahvede olmasa bile kim bilir nerelerden kopup geçip geliyor bize. Bize sürünüyor, kucağımıza çıkıyor. Önce bir iki laf edip konuşuyor. Ardından bitmek tükenmek bilmez mırlamalara girişiyor. Sonunda aramıza yerleşip uyuyordu. Adını sormadık. Birileri onu adıyla çağırmış olabilir ya yanımızda. Dikkat etmediğimizi sanıyorum. Biz daha ilk gün adını güdük koyduk, güdük kaldı. İşin ilginç yanı kendisine güdük dediğimizi biliyor. Güdük diye seslenişimize geliyordu. Yanımızda hep istediği kadar kaldı. Kısa, uzun, çok uzun süreler. Yanımızdan kalkıp bir başkasının kucağına çıktığı oldu. Ya da bir başkasının kucağından inip bize geldiği. Gördüğüm kadarıyla güdük kendisine yakınlık gösterene hiçbir zaman burun kıvırmadı. Cigara dumanından rahatsız olmuyor gibiydi. Ama yanımıza geldiğinde onu tedirgin etmemek için daha seyrek yakmaya dikkat ediyorduk cigaralarımızı. Kahveye gidiş saatimizde değişiklik yaptığımızda güdük nerede kaldı bunlar diye burnunu arada bir havaya diktiğini düşünmek hoşumuza gidiyordu. Sahibinden yiyecek isteyen her kedi gibi miyavladığını işittik bir iki kez. İşittik ya, güdüğün avcılıkla karın doyurmaktan hoşlandığını düşünmek bana daha uygun gibi geliyor. Bağımsızlığın, özgürlüğün tadını iyice çıkaran kedilerden biri diye gördük onu hep. Canı hafif hafif sevilmek istediği zaman Refik'e yüz verir, rahatça uyumak istediği zaman da ya benim kucağıma yerleşir ya da aramıza kıvrılırdı. Başkalarının attığı peynire, zeytine ancak yüz verdiği halde bizim orada kahvaltı ettiğimiz sabahlar peynirimize, zeytinimize bayağı bayağı ortak kesilirdi. Ama alışverişimiz çoğu zaman sevgi, dostluk alışverişi oldu yalnız. Güdük daha çok anlatılmaz bir yaşama yolu o. Osurukluyu başka kılan yalnızca bir sağlık sorunu muydu?